Ayrım 30.
Beşinci olabilir miyim? Tabii, otur. Kav bir yüzlük. Oyuna girmek için 3 kavın, yani 3 tane yüzlüğün olmalı. Al sana 300 franklık fiş. 200 frangımı maturete veriyorum. Dupont adında bir Parisli. İngiliz usulü oynuyoruz diyor. Jokersiz yani. Biliyor musun? Evet. Bu adamlar akıl almaz bir çabuklukla oynuyorlar. Rölans diye bir şey yok. Biraz düşündün mü oyunu yöneten geciktin diyor. Oyuna girmişsen paran yanıyor. İşte bu koğuşta yeni bir kürek mahkumu sınıfı keşfediyorum. Bunlar kumarbazlar. Kumardan, kumar için, kumarın göbeğinde yaşıyorlar. Kumardan başka şey onları ilgilendirmiyor. Ne olduklarını, çekecekleri cezayı, hayatlarını değiştirmek için yapabileceklerini kumar oynarken unutuveriyorlar. Oynadıkları adam mert olsun olmasın, tek ilgilendikleri kumar. Bütün gece oynadık, kahvaltıya doğru bıraktık. 1300 frank kazandım. Yatağıma doğru yürürken Paolo yanıma yaklaştı. İkili kumara devam etmek için 200 franka ihtiyacı vardı. Elinde 100 frank kalmıştı. Al sana 300 dedim. Ortak olalım. Sağ ol kelebek. Gerçekten söyledikleri kadar varmışsın. Dost olduk gitti. Elini uzatıyor, sıkıyorum. Sevinç içinde uzaklaşıyor. Closiot bu sabah öldü. Önceki gün bir ara kendine geldiğinde Chatel'e morfin yapmamasını rica etmiş. Yatağıma oturmuş, yanımda dostlarım, her şeyi duyarak ve görerek ölmek istiyorum. Ağır hastaların alındığı odalara girmek kesinlikle yasak. Ama Çatal sorumluluğu üzerine alıyor. Böylece de dostumuz kollarımızda ölüyor. Maturet de acıdan bitik durumda. Güzel serüvenlerimizi birlikte yaşadığımız dostumuz yok artık. Onu köpek balıklarına attılar. Onu köpek balıklarına attılar sözünü duyduğumda buz kesiyorum. Gerçekten adalarda mahkumlar için mezarlık yok. Kürek mahkumu ölürse saat 6'da güneş batmak üzereyken Royal ile Saint Joseph arasında köpek balıklarıyla dolu bir yerden denize atılıyor. Dostumun ölümünden sonra hastane bana dayanılmaz geliyor. Dega'ya öbür gün çıkmak istediğimi bildiriyorum. Bana bir pusula yolluyor. Söyle Çatel'e sana 15 gün dinlenme versin. Böylece kampa geldiğinde dilediğin içi seçecek zamanın olur. Maturelite hastanede biraz daha kalacak. Çatal onu yardımcı olarak yanına almayı düşünüyor. Hastaneden çıkar çıkmaz beni yönetmenlik binasına, binbaşı Barrot'un karşısına götürüyorlar. Kelebek diyor bana, sizi kampa göndermeden önce biraz konuşmayı gerekli buldum. Burada değerli bir dostunuz var, baş muhasebecim Louis Dega. Sizinle ilgili olarak Fransa'dan verilen bilgilerin gerçeğe uymadığını, kendinizi boş yere mahkum edilmiş sandığınızdan, devamlı isyan halinde bulunmanızın olağan sayılmak gerektiğini söylüyor. Bu noktada kendisiyle aynı görüşte olmadığımı belirtmeliyim. Şimdi öğrenmek istediğim şu sıra ne yapmayı kurduğunuzdur. Komutanım, size cevap verebilmek için dosyamda yazılı olanları görebilmem gerekir. Bakın, kendi gözünüzle görün. Bana uzattığı sarı karton fişte özetle şunları okuyorum. Kelebek diye bilinen Henry Carey'e 16 Kasım 1906'da Arşat'ın ilçesinde dünyaya geldi. Sen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinayet suçundan müebbet güreye mahkum edildi. Her yönüyle tehlikeli, devamlı göz hapsinde tutulmalı. Önemli işlerde çalıştırılamaz. Seyhan Merkez Cezaevi. Doğru yola dönmesi imkansız. Mahkumlar arasında isyan çıkarıp elev başılığını yapabilir, devamlı göz altında tutulmalıdır. Saint Martin DR Cezaevi. Disiplinli fakat dostları arasında büyük saygı görüyor. Nereye gönderilirse gönderilsin, kaçmaya çalışacaktır. Saint Laurent de Morani Cezaevi. Hastaneden kaçmak için bir gardiyanla 3 mübastırı bayılttı. Kolombiya'dan iade edildi. Yargılanana kadar iyi hali görüldü. 2 yıl gibi hafif bir hücre cezasına çarptırıldı. Saint Joseph Cezaevi. Çıkana kadar iyi hali görüldü. Fişi geri verdiğimde komutan, kelebek diyor, bu yazılanlara bakan kişi sizin gibi bir mahkuma güvenemez. Benimle bir anlaşma yapar mısınız? Neden yapmayayım? Anlaşmasına bağlı. Bütün güçlüklere rağmen adalardan kaçmak her şeye başvuracak bir insan olduğunuzdan şüphem yok. Belki bu işi başaracaksınız da. Oysa benim adalar yönetiminde 5 ayım kaldı. Bir mahkumun kaçışı adalar komutanına neye mal olur biliyor musunuz? Önce 1 yıllık maaşına, yani bütün sömürge ödeneği kesilir. İzne 6 ay geciktirilir, 3 aya indirilir. Soruşturma sonuçlarına göre ihmali görülürse rütbesi tenzil edilir. Görüyorsunuz ki bir iş çok ciddi. İşimi namusluca yürüteceksem, kaçabileceğinizi düşünerek sizi hücreye atmaya hakkım yok. Tabii bir takım hayali suçlar uydurmazsam. Bunu da yapmak istemem. Ben adalardan ayrılana kadar buradan kaçmayacağınıza söz vermenizi diliyorum. 5 ay sabredeceksiniz. Binbaşım, 6 ayı geçmedikçe siz burada bulunduğunuz süre içinde kaçmayacağıma söz veriyorum. Gitmeme 5 aydan daha az bir zaman var, bundan eminim. İyi öyleyse Dega'ya sorun, sözümün eri olduğumu söyler. Size inanıyorum. Buna karşılık bir isteğim var. Nedir o? Burada geçireceğim 5 ay içinde ancak daha sonra bana verilebilecek işlerden birinde görevlendirileyim. Hatta dilersem ada değiştirebileyim. Kabul, yalnız aramızda kalsın. Dega'yı çağırtıyor. Yerimin iyi hali görülenlerin değil, bütün dostlarımın yattığı tehlikeli mahkumların binası olduğunu söylüyor. Kürek mahkumlarına verilen torbaya komutan, terzilerden alınan birkaç pantolonla beyaz kazak da koyduruyor. Bembeyaz ve yepyeni 2 pantolon, 3 gömlek, 1 hasır şapka ile yanıma kattıkları mübasırın refakatinde kampın yolunu tutuyorum. Yönetmelik binasından kampa varmak için bütün düzlüğü aşmak gerekiyor. Tüm cezaevini çeviren 4 metrelik duvarın dibinden yürürken görevlilerin hastanesi önünden geçiyoruz. Bu büyük dikdörtgeni dolaştıktan sonra da ana kapıya varıyoruz. Adalar Cezaevi Royal Bölümü. Kocaman kapı tahtadan ardına kadar açık. Yüksekliği en az 6 metre olmalı. Her birinde 4'er kişinin bulunduğu 2 nöbetçi kulübesi var kapının 2 yanında. Omuzu kalabalık biri iskemlesine oturmuş, tüfek yok, herkes tabancalı. 5-6 tane de Arap gardiyan görüyorum. Sundurmaya vardığımda bütün gardiyanlar dışarı çıkıyor. Başlarındaki işte yeni gelen biri diyor, hem de önemli bir kişi. Araplar üstümü aramaya hazırlanıyorlar. Engelliyor. Pılısını pırtısını ortaya dökmeyin, gir içeri kelebek. Özel binada seni bekleyen pek çok dostum var herhalde. Adım Sofrane. Adada iyi günler geçirmeni dilerim. Sağ ol şef. 3 büyük binanın üzerinde yükseldiği uçsuz bucaksız bir avluya giriyorum. Beni bu binalardan birine götüren mübasırın ardında yürüyorum. Bir kapının üstünde A binası özel bölüm yazılı. Ardına kadar açık kapının önünde mübasır bağırıyor. Koğuş görevlisi. Yaşlı bir kürek mahkumu görünüyor. Yeni gelen biri diyor ve beni bırakıp gidiyor. İçinde 120 kişinin yaşadığı dikdörtgen biçiminde kocaman bir koğuşa giriyorum. Saint Laurent'daki barakada olduğu gibi koğuşun 2 yanında bir demir çubuk uzanıyor. Yalnız kapı ve geceleri kapatılan tellerin olduğu yerde kesiliyor bu demir çubuk. Duvarla demir çubuğun arasına hamak sayılamayacağı halde hamak adı verilen bezler gerilmiş. Bu hamaklar çok rahat ve sağlık yönünden de iyi. Her birinin tepesine 2 tahta çakılmış. Bu tahtalara mahkum eşyasını yerleştirebiliyor. Birine giyeceğini, diğerine de yiyecekti, sahandı vesaire. Hamaklar arasında 3 metre genişliğinde bir geçit var. Buradakiler de küçük topluluklar halinde yaşıyorlar. 2 kişilik topluluklar olduğu gibi 10 kişilikleri de var. İçeri girer girmez 4 yandan beyaz giysili kürek mahkumları koşup geliyorlar. Kelebek şuraya yerleş. Hayır, bizim yanımıza gel. Grandet torbamı alıyor ve benimle birlikte yatacak diyor. Onu izliyorum. Hamamı iyice geriyorlar. Bunun üstünde yatacağım. Al sana dostum. Tavuk tüyünden bir de yastık diyor Grandet. Bir sürü dostla karşılaşıyorum burada. Pek çok Korsikalı, Marsilyalı, birkaç Parisli var. Hepsi de Fransa'dan dostum ya da Sante Corrugeria cezaevinden. Güyan kafilesinden tanıdığım kişiler. Hepsini koğuşta görmek beni şaşırtıyor. Soruyorum, yahu siz bu saatte işe çıkmaz mısınız? Herkes basıyor kahkahayı. O sözü tekrarlasana bir daha diyorlar. Bu binadakiler günde 1 saatten fazla çalışmazlar. Sonra hepimiz koğuşa döneriz. Karşılama töreni gerçekten candan. Devam edeceğini dileyeyim. Ama kısa sürede önceden düşünmediğim bir şeyin farkına varıyorum. Hastanede geçirdiğim birkaç güne rağmen toplu halde yaşamaya alışmam gerekli. Hiç aklımın köşesinden geçmeyen bir şeyle karşılaşıyorum. Bembeyaz gömlekli, pırıl pırıl, beyaz bir örtüyle kapalı tepsiyi taşıyan bir adam giriyor içeri ve başlıyor bağırmaya. Biftek var, biftek. Var mı biftek isteyen? Yavaş yavaş bize yaklaşıyor. Yanımızda duruyor, beyaz örtüyü kaldırıyor ve Fransa'daki kasaplarda görüldüğü gibi bir tepsiye dizilmiş biftekler çıkıyor ortaya. Grandet'in her günkü müşterisi olduğu belli. Çünkü isteyip istemediğini sormuyor da kaç tane alacağını öğrenmek istiyor. 5 tane olsun. Filoto mu, omuzdan mı? Filoto, borcum nedir? Hesabı ver artık. Bir kişi fazlayız, durum değişti. Biftek satan bir defter çıkarıp hesaplamaya koyuluyor. Tamamı 135 frank. Al paranı, hesabı sıfırdan başlatalım. Adam gidince Grandet bana dönüyor. Burada mangırın yoksa açlıktan geberir gidersin. Becerikliysen her zaman bulursun yolunu. Burada yolunu bulmak herkesin para kazanmak için bir şey yapması anlamına geliyor. Kamp aşçısı mahkumlara verilmesi gereken eti satıyor. Et geldiğinde aşağı yukarı yarısını kesip biftek, yahnenik, haşlamalık ayırıyor. Bu etin bir bölümü karıları aracılığıyla mübasırlara satılıyor. Geri kalanı da parası olan kürek mahkumlarına. Tabii ahçı eline geçen paranın bir parçasını da mutfağı denetlemekle görevli mübasıra veriyor. Malını kapar kapmaz ilk damladığı yer bizim koğuşun bulunduğu ağ binası. Görüldüğü gibi yolunu bulmak ahçının et ve yağ satması. Fırıncının fantezi ekmek ya da mübasırların yediği francaladan hazırlayıp okutması. Kasabın et deposundan kamptakilere et sürmesi. Hasta bakıcının para karşılığı iğne yapması. Muhasebecinin belirli bir iş yapmak isteyen mahkumdan haraç alması ya da sizi angaryadan kurtarması. Bahçıvanın taze sebze ve meyveyi kamp piyasasına sürmesi. Laboratuvarda çalışanların para karşılığı tahlil sonuçlarını değiştirip sahte verem, cüzdan gibi hastalıklar, bağırsak iltihapları uydurması vesaire anlamına geliyor. Bu basırların bahçesinden mal araklamakta uzmanlaşanlar yumurta, tavuk, marsilya sabunu satıyorlar. Emirberler evin hanımıyla işbirliği yapıyor. İstedikleri tereyağı, süt, süt tozu, ton balığı, sardalya, peynir ve tabii şarapla içkiyi benim katıldığım toplulukta her zaman bir şişe Rigard'la İngiliz ve Amerikan sigarası bulmak mümkündü. Getirip neşelerini ve yollarını buluyorlar. Avlama izni alanlar da yakaladıkları balık ve istokozlardan para kazanıyorlar. Benimkisi işlerin hem en iyisi hem de en tehlikelisi. Kumardan buluyorum yolumu. Kural 120 kişilik koğuşlarda kumarı en fazla 3-4 kişinin yönetmesidir. Kumarı yönetmeyi gözüne kestiren bir gece oyun sırasında ortaya çıkar ve ben de kumardan pay almak istiyorum der. Kendisine hayır cevabı verilir. Hepiniz hayır mı diyorsunuz? Hayır diyoruz. Öyleyse ben A nokta nokta noktanın yerini alacağım. Adını söylediği kişi bunun ne anlama geldiğini bilir. Yerinden kalkar, koğuşun ortasına yürür. Orada bıçakla dövüşürler. Kazanan oyunun yönetimini eline alır. Ortaya sürülen parayı kim kazanırsa her keresinde oyunu yönetene %5 komisyon verir. Kumar aynı zamanda ufak tefek kazançların da kaynağıdır. Yere serilen örtüleri hazırlayanlar, bağdaş kurup oturamayan oyunculara aralıksız iskemle kiralayanlar, sigara satanlar vardır. Sigaracı örtüye boş puro kutularını yayar, içine Fransız, İngiliz, Amerikan sigarası, hatta elle sardıklarını doldurur. Her sigaranın ayrı bir fiyatı vardır. Kumarbaz kutudan dilediğini alır, içer, konulan fiyatı da tartışmadan öder. Bir de gaz lambalarını hazırlayan, tüt memelerine dikkat eden vardır. Bu lambalar delik kapağından fitil çıkan süt kutularından yapılır. Kutuya gaz doldurulur. Tüt memesi için de fitili sık sık temizlemek gerekir. Sigara içmeyenler için de özel olarak yapılan şekerler ve pastalar vardır. Her binada bir ya da iki kahveci çalışır. Kahveci yaptığı Türk kahvesini bütün gece sıcak tutar. Zaman zaman koğuşta gezer. Kampta yapılan tencerelerde devamlı olarak sıcak tutulan kahve ya da kakaoyu satar. Bir de ıvır zıvır satıcılığı vardır. Bu da bir çeşit el sanatlarıyla yolunu bulmaktır. Kimi balıkçıların avladığı kaplumbağaların kabuğu üzerine çalışır, bir kaplumbağa kabuğundan 13 plaka çıkar. Ağırlığının 2 kilo geldiği olur. Zanaatkar bu kabuktan bilezikler, küpeler, gerdanlıklar, ağızlıklar, tarak ve fırça sapları yapar. Sapsarı bağa bir çekmece gördüm ki gerçekten harikaydı. Kimi de Hindistan cevizi kabuğu, öküz ya da manda boynuzu, abanoz ağacını oyup yılan biçimine sokar ve satar. Bir tek çivi kullanmadan abanoz ağacından geçme işi yapanlar vardır. El ustaları bronz üzerinde çalışır. Bu arada ressamları da unutmamak gerek. Birkaç yeteneğin birleştirilip tek hedefe yöneltildiği de görülür. Örneğin balıkçı bir köpek balığı yakalar. Dümdüz ve pırıl pırıl dişli ağzını açar. Bir marangoz cilalı tahtadan küçük boy, ortası resim yapılacak kadar geniş bir çapa yapar. Balığın açık ağzına çapa bağlanır. Ressam da üzerine denizde çevrili Salut adalarının resmini yapar. En çok rastlanan konu da şudur. Royal adasının burnu, aradaki boğaz ve San Josef adası. Masmavi denizin üstü batan güneşin ışınlarıyla pırıl pırıl aydınlanmıştır. Suyun üstünde de bir filika durmaktadır. Filika da belden yukarısı çıplak, altı kürek mahkumu, kürekleri havaya dikmiş dururlar. Teknenin arkasında elde makinalı tüfek üç mübastır beklemektedir. Burundaki iki kişi ellerindeki tabutu kaldırmıştır. Tabuttan denize, un çuvalına sarılı bir mahkumun ölüsü düşmek üzeredir. Suyun yüzünde ağzını açmış ölüyü bekleyen köpek balıkları seçilir. Resmin sağ köşesine Royal'de cenaze yazılmış ve tarih atılmıştır. Bütün bu çeşitli mallar mübassırların evlerine satılır. En güzel parçalar hemen kapışılır ya da ısmarlama yaptırılır. Geri kalanlar adalardan geçen gemilerdeki yolculara okutulur. Bu işte filikalarda çalışanlara kazanç sağlar. Bir de avantajcılar vardır. Yamru yumru bir maşrapayı alır üstüne, bu maşrapayı ünlü Dreyfus kullanmıştır, Şeytan Adası yazar. Tarihi de atıp satarlar. Kaşık ve sahanlar da aynı şekilde okutulur. Britanyalı mahkumlara yapılan bir numara vardır ki hiç şaşmaz. Neyin üzerine Sezenek yazılsa bastırır parayı alırlar. Bu devamlı işler adalara çok para girmesini sağlar. Bu basırların da ticarete göz yummakta avantaları vardır. Kendini para kazanmaya veren adamın idaresi çok daha kolaydır. Böylece yeni hayatına fark etmeden alışıverir. Oğlancılık resmi bir keçilik kazanmıştır. Komutana varıncaya kadar herkes A'nın B ile yaşadığını bilir. Birinin yerini değiştirilse, birlikte yola çıkmadılarsa kısa süre sonra öbürünün de yanına varması sağlanır. Bütün bu insanların içinde kaçmayı düşünenlerin oranı %3'ü bile bulmaz. Müebbetlikler arasında bile durum aynıdır. Kaçmanın yolu da ne yapıp yapıp adalardan karaya, Saint Laurent'e, Kuru'ya, Cayenne'e gönderilmenin çaresini bulmaya bağlıdır. Böyle bir yer değişikliği süreli mahkumlar için geçerli değildir. Müebbetlikler de kürekte cinayet işlemedikçe karaya çıkamazlar. Ancak birini öldürürlerse yargılanmak üzere Saint Laurent'e gönderilirler. Gitmek için suçu itiraf etmek gerektiğinden, cinayet suçundan 5 yıl hücre cezasına çarptırılma tehlikesi vardır. Tabii Saint Laurent'de geçecek kısa süre içinde en fazla 3 ay, mahkumun kaçıp kaçamayacağı da kesinlikle kestirilemez. Sağlık nedenleriyle adalardan karaya gönderilmek de mümkündür. Veremli olduğu anlaşılan Saint Laurent'in 80 kilometre ötesinde yeni kamp diye adlandırılan veremliler kampına gönderilir. Bir de cüzzam ya da dizanteriden ileri gelen müzmin bağırsak iltihabı vardır. Bu sonuca varmak kolaydır ama tehlikeleri de çok büyüktür. Bir kere 2 ile yakın bir süre hastalarla tecrit edilmiş bir binada yaşamak zorunludur. Tabii öyle yerlere sahte cüzzamlı girip gerçek cüzzamlı çıkmak, demir gibi ciğerlerle yatıp çürük ciğerlerle kalkmak işten bile değildir. Hele dizanteride salgına tutulmamak imkansız gibidir. İşte 120 arkadaşımla birlikte A binasına yerleştim artık. Sizi kısa sürede belirli bir sınıfa sokan insanların yaşadığı bu topluluğa alışmak gerek. Bir kere herkes tehlikeyi göze almadan size saldırılmayacağını bilmeli. Korku uyandırdınız mı, aynasızlara karşı tutumunuzla da saygı kazanmalı, bazı işleri kabul etmemeli, gardiyanların otoritesini asla tanımamalı, bu bastırlardan biriyle başınızı derde sokmak pahasına emirlere pek boyun eğmemelisiniz. Bütün gece kumar oynamışsanız sabah içtimağına çıkmazsınız bile. Koğuş sorumlusu sıra size geldiğinde hasta yatıyor diye bağırıyor. Diğer iki binada mubastırlar ara sıra gider, koğuşta yatan hastayı alır, içtima yerine getirirler. Ama gözü kanlıların yaşadığı A binasında böyle şey görülmemiştir. Sonuç olarak söylenebilecek şey, kürekte büyüğünden küçüğüne kadar herkesin rahat ve huzur aradığıdır. Yan yana yattığımız dostum Grantet, 35 yaşlarında bir Marsilyalı. Upuzun boylu ve çok zayıf ama güçlü, Fransa'dan arkadaşız. Marsilya ve Paris'te olduğu gibi Toulon'da da dostluk ederdik. Grandet ünlü bir kasa hırsızı. Çok iyi bir insan ama çok da tehlikeli olabilir. Bugün şu koca koğuşta yapayalnızım. Koğuş sorumlusu yerleri süpürüyor ve paspas yapıyor. Sol gözünde tahtadan bir şeyle saat onaran bir adam görüyorum. Hamağının üstündeki tahtada en azından 100 saat asılı. 30 yaşlarında olan bu gencin saçları bembeyaz. Yanına yaklaşıyorum. Başını bile kaldırmıyor, susuyor. Biraz canım sıkkın, uzaklaşıyor ve avluya çıkıp oturuyorum. Titila Belote yepyeni bir iskambil destesiyle çalışıyor. Çevik parmakları 32 kartı akıl almaz bir çabuklukla karıştırıp duruyor. Sihirbaz ellerini oynatmaya devam ederek ne haber dostum diyor. Royal'de bir şikayetin yok ya. Yok ama bugün efkarlıyım. Artık çalışmaya başlayacağım. Böylece kampın dışında biraz oyalanmış olurum. Saatçılık yapan biriyle konuşmaya çalıştım. Herif cevap bile vermedi. Sen ne diyorsun be kelebek? O herif kimseye metelik vermez. Saatlerinden başka şey yoktur gözünde. Geri kalan ne varsa hava gelir ona. Doğrusu başına gelenlerden sonra kafayı üşütmekte çok haklı. Daha azıyla oynatacak çok kişi biliyorum. Düşün ki bu genç, yaşı 30 bile olmadığına göre genç denebilir. Geçen yıl sözde bir aynasız karısının ırzına geçtiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmıştı. Baştan aşağı uydurma tabii. Uzun süredir Britanyalı bir başmasırın karısını beceriyordu çocuk. Evlerinde emirber olarak çalıştığından da herif nöbete kaldı mı oğlan karıya hesap tutuyordu. Yalnız bir yerde yanıldılar. Karı oğlana çamaşır ve ütü yaptırmaz olmuştu. Bu işi üzerine almıştı birden. Karının tembelliğini bilen boynuzlu koca durumu garipsedi. Şüphelenmeye başladı. Tabii elinde boynuzlandığını gösteren bir ipucu da yoktu. Sonunda ikisini de suçüstü yakalayıp öldürmeye karar verdi. En çok da karının göstereceği tepkiye güveniyordu. Bir gün nöbete başladıktan 2 saat sonra izin aldı. Memleketten gelen jambondan ikram edeceği gerekçesiyle yanına da bir mübassır takıp evin yolunu tuttu. Çıt çıkarmadan bahçeye geçti. Evin kapısını açar açmaz papağanı her zamanki gibi başladı bağırmaya. İşte patron, işte patron. Aynasızlar yatak odasına dalarken karı oğlanın kollarından sıyrıldı. Çocuk da kendini pencereden attı ama boynuzlu ardından ateş açtı. Bizim delikanlı omuzuna yediği kurşunla devrilirken karı göğüslerini ve yanağını tırmalıyor, geceliğini yırtıyordu. Saatçi yerde kaldı. Aynasız ikinci bir kurşunla işini bitirmeye hazırlanırken arkadaşı silahı elinden kaptı. Aslında konuk mübassır Korsikalıydı. Şefinin masal uydurduğunu, ırza geçme mırza geçme gibi bir durum da olmadığını hemen anlamıştı. Ama Britanyalı'ya bir şey diyemezdi. İnanmış numarası yaptı. Saatçi ölüme mahkum edildi. Buraya kadar önemli bir şey yok dostum. Asıl bundan sonrası ilgi uyandırıyor. Royal'de ölüm mahkumlarının hücrelerinin bulunduğu yerde bir giyotin vardır.